Kutsal İsyan 1, sayfa 67, 5. ayrım. Türkçesi padişah artık devletin idaresini kendi akrabalarına devretmekte güven aramaktadır. Tevfik Paşa ile birlikte Hürriyet ve İtilafçılar devlet idaresine el atacaklar ve oraya kine gibi yapışacaklardır. Bundan sonra artık memleket meseleleri tamamıyla ikinci plana atılacak ve memlekette sonsuz bir insan avı başlayacaktır ki hiçbirimizin bundan kurtulamayacağımız meydandadır. Rauf, Fethi ve Hayri Beyler gibi namuslu ve şerefli kişilerin kabineden atılmaları için size yapılan baskının bir tek gayesi vardı. Başında bulunduğunuz yurtsever kabineyi düşünerek bunda da başarılı tamdır. Her şeye rağmen sizin kabineniz düşmemeliydi, düşmesi doğru değildi. Mustafa Kemal bu sözleri büyük bir hatiplik gücüyle söylüyor, İzzet Paşa da elindeki kalemle oyalanarak sabırla onu dinliyordu. Ben padişahın bu isteklerinin arkasındaki manayı sezmemiş değildim. Bu sadece bir ittihatçılık düşmanlığı değildi. Padişahın arkasında gizli, sabırsız ellerin çırpındığını seziyordum. Böylece bunu bir izzeti nefis meselesi yaparak sadaretten ayrılmamı bekledikleri meydandaydı. Farz edin ki Fethi ve Hayri Beyleri feda ederek kabineye daha mutedil elemanlar aldık. Onların istekleri bununla kalacak mıydı? Elbette kalmayacaktı. Bu sefer başka nazırların kabineden çıkarılıp yerlerine filan ya da falanın konmasını isteyeceklerdi. Böyle yavaş yavaş kemirilerek yenip bitirilmektense toptan bastık istifayı. Mustafa Kemal'in tabakasına elini attığını gören İzzet Paşa, masanın kristali üzerinde parlayan altın tabakasını açarak ayağa kalktı ve bunu ona ve öteki konuklara uzatarak "Buyurun," dedi. Mustafa Kemal, İzzet Paşa'nın çaktığı mumlu kibritten sigarasını yakarak teşekkür etti ve yerine oturdu. Sigara dumanları altın yaldızlı yüksek tavana doğru halka halka yükselirken Mustafa Kemal maroken koltuğunun ucuna dek geldi ve biraz öne eğilip rahatlayarak "Paşa Hazretleri," diye gür ateşli ve güvenli bir sesle söyledi. "Paşa Hazretleri, siz sadaretten çekilmeyeceksiniz, çekilmemelisiniz. Son ümit sizde ve sizin büyük kişiliğiniz çevresinde toplanacak olan kabinededir. İş başına yine sizin gelmeniz zarureti vardır. Paşam, memleketin bugün maruz bulunduğu müşkilat bunu icap ettirmektedir. Sizin yeni bir kabine kurmanızdan başka çare yoktur. Bunun için Tevfik Paşa kabinesini mecliste itimatsızlığa uğratmak lazımdır. Peki ne yapalım paşa? Yapılacak bir tek şey var. Meclisi mebusanda Tevfik Paşa'nın isteyeceği itimat reyini verdirmemeye çalışarak yine eski kabinenin gelmesini sağlamak. Bugünden tezi yok, hemen bütün nüfuzunun altındaki mebuslara temas arayacaksınız. Ben de arkadaşlarımla elimden geldiği kadar aynı biçimde çalışacağım. İtimat reyi verilecek güne kadar fikirleri çelmiş olacağız. Ve o gün Tevfik Paşa arkasından sürükleyip getireceği bütün o haşeratla beraber kös kös ardına bakarak çekilip gidecek. Siz ve kabineniz yeniden iktidara gelince hiç olmazsa kurtarılabilecek ne varsa onları kurtarıncaya dek kalırsınız. İzzet Paşa'nın iri babacan gözleri minnetten yaşaracak hale gelmişti. Mustafa Kemal ne güzel konuşuyordu. Kendisi hakkında bunca güven beslediğini övse kestiremezdi. Yalnız bu ateşli paşanın söyledikleri kolay uygulanacak şeyler değildi. Gerçek bambaşkaydı. Mustafa Kemal'e kendisine gösterdiği güven için çok teşekkür etti. Ve sonra bunları uygulamanın güçlüklerini bir bir açıkladı. Arkadaşlarıyla birlikte kendisini çekilmeye zorlayan nedenler şimdi de olduğu gibi duruyordu. Bunun için yeni bir kabine kurmaya çalışmak hayalden başka bir şey olamazdı. Sonra padişah da kanuni esasiyeyi çiğnemeye karar vermiş görünüyordu. Hükümdarla kabinenin çekişmesi de memleketi daha büyük bir karışıklığa, hatta felakete sürükleyebilirdi. Bu yüzden de artık iktidara gelmeye niyeti olmadığını tok sesiyle uzun uzun anlattı. Mustafa Kemal Paşa dediğinde direniyordu. Her şeyin üstünde tutulması lazım gelen memleket menfaatlerinin gerektirdiği işi yapmak için fedakarlıktan çekinilmemesi lazımdır. Bu takdirde yenilmeyecek zorluk yoktur. Tevfik Paşa kabinesini meclis reyiyle düşürmeye ve yerine 2. İzzet Paşa kabinesini kurmaya çalışmalıyız. Bana da bu kabinede Harbiye Nazırlığını vereceksiniz. Yani kurtuluş çaresi bundadır. İzzet Paşa, Mustafa Kemal'in bambaşka bir insan olduğunu yeni yeni anlıyordu. Ona Harbiye Nazırlığını vermediğine pişmanlık duyuyor gibiydi. Vahidettin, "Benim Arslan Yeleli Paşam," dediği Mustafa Kemal'e, Harbiye Nazırlığının verilmesi için İzzet Paşa'yı çok sıkıştırdığı halde o buna bir türlü yanaşmamıştı. Çünkü Mustafa Kemal, Mondros Mütarekesi'nin koşullarına karşı durmaya kalkışmış, gerek kendisine gerekse İtilaf Devletleri'nin ordularına meydan okumuştu. Bunun için Harbiye Nazırlığını alınca daha büyük çıngarlar çıkaracağından korkmuş ve onu kabineye almamak için padişaha karşı bile direnmişti. İzzet Paşa yumuşaklık, akıl, feraset ve kurnazlıkla her şeyin yoluna konacağını sanıyor ve şu tehlikeli anda memleketi kurtarmak için başka herhangi bir çarenin, hele sertliğin, tamamıyla ters sonuçlar vereceğine inanıyordu. Oysa olaylar korkunç paletleri üzerinde dönerek ilerleyen ve her türlü itidalıyı çiğneyen muazzam tanklar gibi yenilenlerin üzerine doğru yuvarlanarak gelmekteydi. Mustafa Kemal, kurtarılması gereken son şeyi kurtaracağız diye bir çıkış daha yaptı. Ne yazık ki ben çok önce Halep'ten padişaha çektiğim telgrafla sizin kabinenizin kurulmasını istemiştim. Harp kabinesi erkanı daha o zamandan her şeyi yitirdiklerini bildikleri halde bir kurtarıcı mucize bekler gibi boşuna direniyorlardı. O zaman Vahidettin'den sizin sadrazam, benim de Osmanlı ordularının başkumandanı ve aynı zamanda harbiye nazırı olmaklığımı istemiştim. Fakat zat-ı şahane bu hal çaresine her nedense yanaşmamışlardı. Ancak yıkıntıdan harp kabinesi azası kaçıp gittikten ve her şey kaybedildikten sonra sizi iş başına getirdiler. Ne değerli zamanlar kaybetmişiz meğer. Belki o zaman kaybetmiş olduğumuz partiyi tamamıyla yerine koyamazdık. Fakat bugünkünden daha çok şeyler kurtarabilirdik. Yalnız sizin kabineniz kurulunca benim nazırlık için padişaha salık verdiğim yurtsever kişiler arasından birkaçının burada yer almış olması beni pek sevindirmişti. Fakat sonradan zat-ı şahanenin aynı zatları kabineden uzaklaştırmanız için sizi sıkıştırmış olması da hayli üzücü bir şey doğrusu. Mustafa Kemal, İzzet Paşa'nın sadrazam olduğu zaman kabinesine harbiye nazırlığını vermesi istediğine şöyle bir telgrafla karşılık verdiğini yeniden düşündü. Bedessulh refakatimiz Eltaf-ı Sübhaniye'den memuldur. Yani Mustafa Kemal'e demek istemişti ki, hele bir barışı başaralım da ondan sonra senin için de bir şeyler düşünürüz. Mustafa Kemal ise barışın hiçbir vakit çabuk gelmeyeceğini iyice biliyordu. Onun hizmet etmek istediği an bu tehlikeli andı. Yoksa barış içinde herkes harbiye nazırlığı yapabilirdi. İzzet Paşa, sağ elini sigara dumanından sararmış şahadet ve orta parmakları arasında tuttuğu sigarayı içmeyi unutmuştu. Sigara boşuna tütüp gidiyordu. Paşa kendisini tamamıyla Mustafa Kemal'in büyüsüne kaptırmış gibiydi. Evet, bu iş olabilir diye düşünüyordu. Mebusların büyük çoğunluğu Tevfik Paşa kabinesine rey vermeyecek olursa ve eski kabineyi isterse padişah ister istemez buna boyun eğecektir. Çünkü Vahidettin kurnaz olmakla beraber korkak bir adamdır da. Mustafa Kemal, sanırım bugün meclisi mebusanda hatırı sayılır bir yurtsever mebus çoğunluğu vardır. Tanıdığımız yakın arkadaş mebuslar vasıtasıyla bunlar üzerinde işlersek hepsini yola getirmek mümkün olabilir. Tevfik Paşa itimat reyi istedikçe meclis ademi ihtiyat reyi verir. Onun prestijini kırar. Kişiliğini aşındırıp hiçe indirir. O da en sonra yerini size bırakmak zorunda kalır. O zaman tamamıyla ileri fikirli yurtsever arkadaşlardan sağlam bir kabine kurarsınız. Olur biter. Şüphesiz bu da geçici olacaktır. Fakat yine de bir şeyler başarılabilir sanıyorum. İzzet Paşa ağarmış kalın bıyıklarını okşayarak, evet, bu mümkündür dedi. Tevfik Paşa kabinesi dediğiniz gibi hürriyet ve itilafçılar için yeni bir köprü başı sayılır. Zat-ı şahane şimdi elinde hamur gibi yoğurabileceği bir sadrazama muhtaç. Onun vasıtasıyla dünü tamamıyla tasfiye edecek, belki de meclisi mebusanı dağıtacaktır. Çünkü hürriyet ve itilafçılar dizginleri tamamıyla ele almak için hala yurtsever insanların birçoğunun başından bu topluluğun dağıtılması için alabildiğine propaganda yapıyorlar. Demek ki ortada zımni bir anlaşma var. Sarayın o yana doğru kaymaya başladığı meydanda bence İstanbul artık koktu. Bundan hayır yok. Fakat ölürken bir insanın kolunu bacağını oynatması kabilinden biz de şöyle bir hareket daha yapmaya çalışalım. İzzet Paşa konuşurken Mustafa Kemal onun arkasındaki duvardan kendisine dikkatle süzdüğü sanılan Vahidettin'in kocaman kalpaklı ve burnundan tutturma gözlüklü resmine bakıyordu. Vahidettin gözlüklerinin altından sinsi bakışlarıyla onları dikiz ediyor gibiydi. Sanki onlara bu sinsi bakışlarıyla "Üzmeyin kendinizi boşuna, artık ipleriniz benim elimdedir." demek istiyordu. İzzet Paşa ile Mustafa Kemal ve arkadaşları biraz ileride kurabilecek yeni İzzet Paşa kabinesinin alınacak arkadaşlar üzerinde konuştular. Böylece Mustafa Kemal İzzet Paşa'yı düştüğü umutsuzluk çukurundan kurtarmıştı. Yalnız kendisi için bu ufak bir denemeydi. Çünkü onun karakterinde yarım tedbirlerle iş görüşmek diye bir şeyin künyesi okunmazdı. Bu bir deneme, bir yoklamaydı. Nasıl olsa Vahidettin meclisi mebusanı dağıtacak ve memleketi tek elden iradelerle idare etmeye çalışacaktı. Bir bataklığa benzeyen zavallı memlekette de ancak böyle bir idare geçerdi. Ama ne de olsa biraz daha zaman kazanılır ve bu arada bir şeyler düşünülebilir, bir şeyler yapılabilirdi. Ahmet İzzet Paşa iri gövdesiyle ayağa kalktı. Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını kapıdan uğurlarken, "Biraz daha gayret edelim paşa," dedi. "Bu batan gemiyi kurtaracağımız şüpheli. Fakat hiç olmazsa bizi de sürükleyip götürmesine razı olmayalım. Batmakta olan gemiyi kurtaracağız paşam." Mustafa Kemal kandırıcı mantığıyla en sonra İzzet Paşa'nın çokça tecrübeden bir o denli de yaşlılıktan gelen duraksamalarını, kuşkularını yenmişti. Şimdi artık hepsi de Mustafa Kemal gibi düşünüyordu. Ayrı ayrı yönlerden kendilerine yakın mebus gruplarını işleyecekler, yurtseverlik, hürriyetçilik damarlarını ateşleyecekler ve Tevfik Paşa ile Vahidettin'e, Ferit Paşa ve Ahmet Rıza Bey'e beklemedikleri bir şamar atacaklardı. Mustafa Kemal hemen o gün Ali Fethi, Rauf, Can Bolat ve Halil Menteş beylerle toplanarak bu Adem-i İtimat Reyi işini yeniden konuştular. Böyle bir şey mümkündür çünkü mebusların çoğunluğu yurtseverdi diyorlardı. Zaman dardı. Birkaç gün içinde Tevfik Paşa İtimat Reyi isteyecekti. Bunun için az zamanda çok iş görmek, bu düşünceyi elden geldiğince bütün mebuslara duyurmak gerekti. Az zaman içinde gerçekten de çok iş gördüler. Meclis-i Mebusan'da bir partinin de lideri olan Ali Fethi Bey, bütün parti arkadaşlarına bu düşünceyi kabul ettirir gibi oldu. Bu sefer de kimi mebuslar sözde akıllıca laf ettiklerini sanarak böylece kemküm etmeye başladılar. Eğer Adem'i itimat reyi verecek olurlarsa meclis dağıtılır. Tevfik Paşa'ya itimat reyi vererek biraz daha zaman kazanılabilir. Bu süre içinde de belki birkaç faydalı iş görülebilir. Mustafa Kemal bütün irili ufaklı mebus grupları ile görüşüyor ve meclisin mutlaka dağıtılacağını ve dağıtacak olanın da Tevfik Paşa'nın ta kendisi olacağını bağırarak söylüyor, konuşmaktan ve bağırmaktan sesi kısılıyordu. Ne var ki insanları tereddütlerinden ve sahip oldukları düşüncelerden ayırmanın ne denli güç olduğunu burada bir daha görüyordu. Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Fethi ve İsmail Can Bolat Beyler, mebuslar arasında Tevfik Paşa kabinesi aleyhindeki kampanyalarını sürdürürken, Minber gazetesi de bu yaylım ateşe katılıyordu. "Kuvvetli hükümet isteriz" başlığı altında şöyle bir yazı göze çarpıyordu. Böyle kuvvetli bir hükümete en çok muhtaç olduğumuz bir zamanda Tevfik Paşa kabinesi adeta bir ceninin sakıt olduğunu ispata başladı. Zaten millet paşanın şahsından daha fazla bir kuvvet de bekleyemezdi. Çünkü umumi efkara istinat etmediğinden emindi. Evet, nihayet zafi ile mümtaz olup kalan bir hükümet hiçbir surette milleti istinat etmiyor. Çünkü millet onun nasıl bir hüviyete malik olduğunu bilmiyor. Tevfik Paşa siyasi şahsiyeti renksiz, harici meselelerdeki mevcudiyeti de belirsiz bir diplomat sıfatıyla bütün meziyeti işte böyle bir şey yapamamış ve yapamayan olmaktan ibaret olunan vükela heyeti, reisi kaç yıldır devam eden, ayanlığı itibariyle de sahneyi vatanında tevali eden faciaların sessiz bir seyircisi mahiyetinden başka bir hüviyete malik değildir. Minber Ali Fethi Bey'in gazetesiydi. Dahiliye Nazırı olunca onu bir arkadaşına emanet etmişti. Şimdi ise görevinden ayrılmıştı. Serbestçe hedefleri bombardıman ediyordu. Gazete çok satmıyor, batmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu. Sermayesinin büyük bir bölümünü Mustafa Kemal koymuştu. Cavit Bey de gazetenin kalkınması için uğraşıp duruyordu. Karasu Efendi'den paranın büyük bir bölümünü bulmasını istemişlerdi. Bir parçasını da Cavit Bey bulmuştu. Gazetenin başyazarlığını İsmail Muştak Bey'e vermişlerdi. Cavit Bey ayrıca Kara Kemal Bey'den de yardım istemişti. Tacirler şirkete ortak olmak suretiyle Kara Kemal Bey'e bu parayı sağlamaya çalışıyorlardı. Tevfik Paşa bir kez güven oyu alsın, bu güven oyuna güvenerek ve bundan kuvvet alarak meclisi dağıtma yetkisini kendinde görebilecek ve bu işi hiçbir sızıltıya meydan vermeden yapacaktı. Evet, bu da bir politika oyunuydu. Sokaktaki adamın bahtı hep bu çeşit politika oyunlarının elindeydi. Ne yazık ki bu işten onun temsilcisi olan şu mebus denen sözde seçkin insanların da bir şey anladığı yoktu. Mecliste güven oyu verileceği günden bir iki gün önce kalabalıkça bir mebus grubu Mustafa Kemal'in bu meseleyi kendilerine açıklaması için meclisin küçük salonunda toplandılar. Mustafa Kemal, içinde bulundukları koşulların güçlüğünü, korkunçluğunu anlamaya başlayan bu aydın, yalnız beceriksiz ve başsız kalabalığın tutunacak bir dal aradıklarını seziyordu. Onlara bu yardım yapabilmek için güçlü, realist ve tok mantığı ile elinden geldiğince onlara kullanılacak taktiği açıkladı. Aşağı yukarı hepsi ona hak verdi. Tevfik Paşa kabinesi mutlaka daha ilk adımında melanetini yapmaya vakit kalmadan devrilmeliydi. Hepsi güvensizlik oy vermeye söz verdiler. Bütün bu mebusların yüzlerinde ve gözlerinde bir umut ışığı parıltısı, bir irade kımıldanışı görür gibi olan Mustafa Kemal, iyi bir iş yapmış bir insan sevinci ve ferahlığı ile bütün mebuslara başarılar diledi ve çekildi. Osmanlı Devleti'nin kaderi üzerinde o da artık rol sahibi olmaya başlıyordu. Vaktiyle anafartalarda düşmanı yenerek payitahtı kurtarmış olan bu genç kumandan, şimdi de batmakta olan devlet gemisini kurtaracaktı. Şaşırmış olan kaptanlara akıl hocalığı ediyordu. Şimdi meclisin büyük salonunda güven oyu verilmek üzereydi. Onun yanından ayrılan mebuslar oraya geçtiler. O da koridorda ilerleyerek öndeki dinleyici localarından birine girdi ve oturdu. Meclise sivil giyineğini giyerek geldiğinden öbür dinleyiciler arasında bayağı bir dinleyici gibi kayboluyordu. Bütün mebuslar yerlerini almışlardı. Tıs yoktu. Mustafa Kemal oynadığı oyunun vereceği sonucu düşünerek içinden kıs kıs gülüyor, gerek Vahidettin'in gerekse Tevfik Paşa'nın iştahasını kursağında bırakacağına inanıyordu. Alttaki sıraları gözden geçirince Ahmet İzzet Paşa'yı sol yanda, çevresini Ali Fethi, Rauf, Cambolat ve Hayri Bey ve onların arkadaşlarından bir grup sarmış olduğu halde kürsünün yanında görünen Tevfik Paşa'yı süzer buldu. Tevfik Paşa kara resmi elbisesi içinde ağarmış sakalı, sarkık bıyıkları, sert bakışları ve hiç de sempatik olmayan haliyle mebus sıralarını gözden geçir görünüyordu. İyi kalıplı fesi, dik yakalıklı sert kolalı ak gömleği ve iri beyaz papyonu ile orada dikilip duran Tevfik Paşa, Mustafa Kemal'e pek antipatik geldi. Bu adama oynadığı oyuna bu yüzden çocuk gibi seviniyordu. Biraz sonra oylar sorulmaya başlanmıştı. Birer birer mebusların adları okunuyor, kalkıp evet hayır diyorlardı. Mustafa Kemal'in sevinci gittikçe yerini bir umutsuzluğa ve daha sonra korkunç bir öfkeye bırakmaya başlamıştı. İşari oy usulü kullanan Tevfik Paşa, kurnazca bütün mebusları hasır gibi yere sermişti. Sayım olup bittikten sonra bütün o baba yiğitlerin çoğunlukla Tevfik Paşa'yı sadazamlıkta tuttukları anlaşıldı. Bütün meclis kendi varlığını ortadan kaldıracak olan bir ekşi suratlı adama kuzu gibi oylarını verivermişlerdi. Tevfik Paşa soy sopça Kırımlıdır. Bahçesaraylı Mirza Mustafa Efendi'nin torunudur. Tuna bölgesi kumandanı Ferik İsmail Paşa'nın da oğludur. Babaannesi Kırım Hanı Ahmet Giray'ın kızıdır. Tevfik Paşa Üsküdar'da doğdu. Eğitimini İstanbul'da yaptı. Harbiye okulunda süvari temini olarak çıktı. Askerliği bırakarak siyasetle uğraşmayı daha uygun buldu. Berlin, Viyana, Atina elçilikleri başkatipliği, Petersburg maslahat güzarlığı yaptı. Birçok elçiliklerde bulunduktan sonra da 2. Meşrutiyet günlerinde sadrazamlığa getirildi. Vahidettin'in saltanatından önce Sultan Reşat zamanında da bir kez daha sadrazam olmuştu. Mustafa Kemal bu beyinsiz sürüyü bir daha görmemek için çabucak locasından kalkıp çıkarken "Pes vallahi pes" diye söylendi. Bu son deneme yeterdi. Demek ki Vahidettin ve eniştesi damat Ferit Paşa şimdi işi sağlam kazağa başlamış oluyorlardı. Tevfik Paşa da en sonra bu ikisinin oyuncağıydı. Artık bundan sonra Hürriyet ve İtiraf Partisi'nin müfritlerinden bir kabinenin iktidara geleceği günler uzak sayılmazdı. Tevfik Paşa'ya yolları düzeltmek için merdanelik görevi verilmişti. O da bu işi can ve gönülden yapacaktı. Çünkü Vahidettin'in kızlarından biri onun geliniydi. Mustafa Kemal Fındıklı'daki meclis yapısından çıkar çıkmaz kimseye görünmeden orada bekleyen otomobiline atladı. "Çek akaretlere," dedi. Otomobilin içinde boğulacak gibi oluyordu. İçinde bir şey daha çökmüştü. Yalnız bu çöken şeyin şiddetinden başka bir şey yükselmişti ki bu korkunç bir savaş azmiydi. Evet, artık bundan böyle siyasi oyunlarla, kombinezonlarla hiçbir şey olamayacağını kesin olarak anlamıştı. Kıyasaya bir savaş başlayacaktı bundan sonra. Yalnız bu savaş alanını kendisi seçecek, orta rakiplerini, yurt düşmanlarını, kopmuş politika adamlarını birer birer dize getirecekti. Parlamentoları meydana getiren adamların böyle kaypak, böyle karaktersiz, böyle uçucu yaratıklar olacağını şimdiye dek gerçekten bilmiyordu. Yarım saat önce tükürdükleri tükrüğü yalayıp yutmuşlardı. Ne denilebilirdi? Bu bir gerçekti. Verilen sözden nasıl cayılırdı? Bir asker böyle bir şey yapamazdı. Demek ki bir politika adamı için bundan daha kolay bir şey yoktu. Eve varınca biraz yukarıda oturan Diyarbakırlı Kazım Paşalara koştu. Hemen telefonu açıp sarayı aradı. Vahidettin'le karşı karşıya yurt ve memleket işleri üzerinde apaçık konuşacaktı. Arkadaşları ile düşünmüş olduğu tedbirlerin padişahça kabul edileceğine kuvvetle inanıyordu. Saraydan Yaver Naci Bey Paşa ile konuştu. Naci Bey Mustafa Kemal'in eski hocasıydı. O günlerde padişahla bir randevu koparabileceğini vaat etti. Vahidettin'in bir iki gün sonraki cuma selamlığında Mustafa Kemal ile konuşabileceğini bildirdi. Bu pek kurnazca verilmiş bir randevuydu çünkü cuma selamlığı çok kalabalık olur, orada birçok paşalar bulunurdu. Padişahla baş başa bir iki laf edilemezdi, başka çare de yoktu. Cuma selamlığında da olsa Vahidettin'i görmeye gidecekti. Sahte savaşçılarla siyaset kalesinin demir kapısına havale ettiği bir koçbaşı hoşuna gitmişti. Tokmakçılar tam kapıya yüklenecek ve toslayacak yere gelince koçbaşını bırakıp birer yana savuşmuşlardı. Tarihte gösterecekti ki Mustafa Kemal'in daha birçok koçbaşı saldırıları olacak ve toslanan kale kapılarında korkunç gedikler açılacaktı. 5. ayrımın sonu, sayfa 79.